Ayrım 29, sayfa 342. Seddülbahir'den iki saat sonra saat 24'te Arıburnu'nda da gece yarısı taarruzu başladı. Yıldızlar daha da çoğalmış gibiydi. Anzaklar gözlerini kırpmamış, mevzilerini yeni gelen askerlerle daha da güçlendirmişlerdi. Çok hırçın, kanlı bir savaş, bir boğuşma başladı. Mustafa Kemal en uçtaki bölükle bile ilgileniyor, her hareketi izliyor, gerektikçe uyarıyor, yol gösteriyordu. Sayısı 9'a çıkan alayları bir an bile gevşemeyen bir irade, dikkat ve azimle yönetiyordu. Albay Kanen Giyser'de uyumamıştı. Savaşı ve genç komutanı izliyordu. Üstünlüğünü anlamıştı, emrine girmeye hazır olduğunu bildirdi. Dipnot: Albay Kanen Giyser ertesi gün düşmanın bir karşı taarruzuna direnebilmek için Türk cephesinin Kemal Yeri, Conk Bayırı çizgisine kadar geri çekilmesini önerir. Mustafa Kemal bu gereksiz, akıl dışı öneriyi kesin olarak reddeder ve albayı bir daha bu öneride bulunmaması için uyarır. Mustafa Kemal Arıburnu Muharebeleri Raporu, sayfa 87-88. Liman Paşa bu geveze albayı geri çağıracak, albay von Zodenstern'in yanına danışman olarak verecektir. Anzak mevzileri üç yandan demir bir kuşak içine alınmıştı. Bu kuşak gittikçe daralıyordu. Kimi taburların imamları da askere güç katmak için ateş hattına gelmişlerdi. Savaş havası onları da kucakladı. Şehitlerin boşta kalmış tüfeklerini alarak onlar da savaşa katıldılar. Dipnot: Bu tabur imamlarından biri de Sivrihisarlı İbrahim Mehmet Efendi'dir. Savaşırken yaralanmıştır. Bazı birlikler yer yer ateş barajını aşarak Anzak siperlerine ulaşmayı başarmışlardı. Ama barajı geçerken o kadar çok kayıp veriliyordu ki ulaşan gazilerin sayısı Anzakları yenmeye yetmiyordu. Araziyi iyi değerlendiren Anzakların elverişli noktalara yerleştirdikleri bazı makineli tüfekler Türkleri kırıp geçirmekteydi. Komutanlar bu makineli tüfek yuvalarını körletmek için fedai subay ve erlerden küçük müfrezeler kurdular. Fedai subay istenince bütün subaylar, asker istenince bütün askerler öne çıkıyordu. Bu katil tüfekleri yok edin. Bu görevi alan müfrezeler kısa bir hazırlık yaptıktan sonra geceye ve ateşe dalıp gidiyorlardı. Kimi dönüyor, kimi şehit defterine yazılıyordu. Bazı tüfekler bu yolla susturuldu, kırım azaltıldı. Ama geride o kadar çok makineli tüfek vardı ki bunlar Türk taarruzunun önünü kesmeye yetiyordu. Saat 3'tü. Mustafa Kemal taarruzu durdurdu. Birlikler bulundukları çizgide kalacaklardı. Anzak ve yeni Türk mevzileri arasındaki mesafe bomba sırtı gibi bazı yerlerde 8-10 metre inmişti. Yapışık gibiydiler. İki yanda bu duyarlı noktalarda 24 saat tetik durmak zorundaydı. Dipnot: Atasa Çanakkale 2, sayfa 160-161. Mustafa Kemal Arıburnu Muharebeleri Raporu, sayfa 51-86. İzzettin Çalışlar Atatürk'le 2,5 yıl, sayfa 35. Türk kaybı yaklaşık 6.000, 2.000 şehit, 4.000 yaralı olarak tahmin ediliyor. Anzak kaybı bilinmiyor. Mustafa Kemal savaş sonunda yayımladığı emirde şöyle demektedir: bize verilen namus görevini eksiksiz yapmak için bir adım geri gitmek yoktur. Uyku, istirahat, dinlenme aramanın, bu dinlenmeden yalnız bizim değil bütün milletimizin sonsuza kadar yoksun kalmasına neden olacağını hepinize hatırlatırım. Atasya Çanakkale 2, sayfa 161. 1 Mayıs sabahı Filo Arıburnu kesimini her zamankinden çok daha yoğun ve uzun bombardıman etti. Anzakların yeni bir Türk taarruzundan çok çekindikleri anlaşılıyordu. Seddülbahir'de Türk taarruzu yeni sona ermişti. Gün doğmak üzereydi. Birlikler çıkış çizgilerine çekilmiş, yerleşmeye çalışıyorlardı. Çok kayıp vermiş, çok hırpalanmış, çok yorulmuşlardı. Seddülbahir'i sarmış olan savaş gemilerinin 400'ü aşkın topu üç yandan Türk cephesini ateş altına aldı. Buna karaya çıkarılmış 100'den fazla top da katıldı. Siperlerde hiç kum torbası yoktu. Çünkü 5. ordunun depolarında kum torbası bulunmuyordu. Siper savaşı yapılacağı düşünülmemişti. Daha sığınaklar da kazılamamıştı. Vakit olmamıştı ki. Bir kısım birlik sürekli savaşmaktaydı. Bir kısmı ise yeni gelmişti. Günlerdir uyumayanlar vardı. Golyat zırhlısı boğazın içinde eski hisarlık yakınına demirlemişti. Bütün gece zaman zaman Türkleri uyutmamak, vurmak, ezmek, siperleri yıkmak için boğaz yönündeki Türk mevzilerini ateş altına alıyordu. Asker bu ateş gevezesi zırhlıya koca kara adını takmıştı. Canı diyenler de vardı. Cephe boyunca subay ve askerler tufanın sona ermesini yarım yamalak siperler içinde sabır ve tevekkülle bekleyeceklerdi. Siperler, yaralılar ve şehitlerle doluyordu. Daha da dolacak, sağ kalanlar şehitlerle koyun koyuna savaşacaklardı. İngiliz ve Fransızlar harekete geçmek için ateşin kesilmesini bekliyorlardı. Amaç bugün Türkleri savunma düzeni almalarına fırsat vermeden bastırmaktı. Savaş tarihi Türk'ü en zayıf, dağınık, yorgun anında sınamak istiyordu. 7. Tümen Komutanı Albay Remzi Bey ellerini açıp yüksek sesle yalvardı. ''Ya Rabbi, bize bu acımasızları yenmeyi nasip et.'' İki tümende tufanın taarruz habercisi olduğunu düşünerek geçici bir düzen aldı. Tüfekler temizlendi, sabah çorbası yetiştirilememişti. Çantalarda, torbalarda peksimet vardı. Halkın armağan yolladığı çerezler sık sık askerlere dağıtılıyor, her ere birkaç avuç düşüyordu. Peksimet ve çerezle açlıklarını giderdiler. Su azdı, sakalar suya gitmiş daha dönmemişlerdi. ''Suyu ve cephaneyi idareli harcayın.'' Trabzonlu Teğmen Salih sızlandı. ''Şöyle havardaca, cömertçe bir savaş hiç kısmet olmayacak mı?'' Tufan durdu, ortalık iyice aydınlanmıştı. Düşman birlikleri doğuda ve batıda taarruza geçtiler. Yorgun, mecalsiz, isteksiz, dağınık, zayıf bir direnişle karşılaşacaklarını, bu direnişi fazla zorlanmadan kıracaklarını ümit ediyorlardı. Mehmetler mıh gibi durunca savaş sertleşti. Türk mevzileri sarsıldı, sallandı, bazı kesimlerde iyice inceldi ama kırılmadı, dağılmadı, kopmadı. Mehmet Alçıtepe düşman eline düşerse Çanakkale'nin geçileceğini iyi öğrenmişti. Demek şu çalı çırpı ile kaplı küçük Uyuztepe bu kadar önemliydi ha? Peki öyleyse, Mehmet canını verdiği istila askerine yol vermedi. Sakalar yetiştiler, korkusuzca ateş hattına kadar sokulup siperleri gezerek gazilere su dağıttılar. Hepsinden dua aldılar. Oh, Allah razı olsun. İçleri serinlemişti. Bir de avuçlarını ıslatıp yüzlerini sıvazladılar. İyice canlandılar, daha sertleştiler. Durum elverişli olunca süngü hücumuna da kalktılar. Gittikçe coşan savunma İngiliz ve Fransız birliklerinin taarruz azmini kırdı. Önce Fransız, sonra İngiliz birlikleri savaşı hafifleterek çıkış çizgilerine geri çekildiler. Taarruz batıda da doğuda da öyle üzere durdu. Mehmet talihin sınavından yüzünün akı ile geçmişti. Dipnot, Atasa Çanakkale 2 sayfa 350, 357-360. Seddülbahir cephesinde 2 günlük Türk kaybı da yaklaşık 2000 şehit, 4000 yaralı olarak tahmin ediliyor. Sayfa 360. Düşman kaybı 2700-3000. İyi görgülü, 10 yıllık harbin kadrosu sayfa 67. Siperin ardı vatan sayfa 75. 26. Alay'ın 3. Tabur Komutanı Kahraman Binbaşı Mahmut Sabri Bey'in de bu savaşta yaralandığını, hastaneye kaldırıldığını düşünüyorum. 25-26 Nisan günleri hakkındaki ünlü raporunu hastanedeyken yazmış. Harbiye Nezareti müsteşarlığına vermiştir. Yaralanma tarihini ordu komutanı Fahrettin Altay'ın rapora koyduğu notu dikkate alarak tahmin etmekteyim. Fahrettin Altay notunda diyor ki, bu muharebeden 25 Nisan muharebesi takriben bir ay kadar sonra kendi yaralı ve tedavideyken. Çanakkale Hatıraları 3. cilt sayfa 64. Düşman bu başarısızlığın acısını Gelibolu'dan aldı. Monika balon gemisiyle birlikte Saros Körfezi'ne gelen Agamemnon zırhlısı, balon gözetlemesinin yardımıyla Gelibolu'ya mermi yağdırdı. Şehir ağır yara aldı. Hastane olduğu belirtilmesine rağmen bir yatakta iki kişinin yattığı, tıka basa dolu 500 yataklı kolordu hastanesini bile yıktılar. Atışı sürdüren Agamemnon, Saros'taki bataryadan 4 mermi yiyince Monika ile birlikte telaş içinde uzaklaştı. Dipnot, Atasa Çanakkale 2 sayfa 360. C. Taşkıran Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı 1 sayfa 106 ve devamı. N ve C. Yıldız Arıburnu Kahramanları Emin Çöl'ün Anıları sayfa 162. Agamemnon savaş sonunda Mondros Mütareke Anlaşması'nın imzalanacağı uğursuz gemidir. Birkaç saat sonra 16. Tümen'in uzun köprüden yürüyerek gelen iki alayı yıkık ve yanık Gelibolu'dan geçti. Şehrin üzerine duman, kül ve toz bulutu çökmüştü. Korkmuş çocuklar yüksek sesle ağlıyorlardı. Gözlerine kin ve kan oturmuş halk kurtarabildiği birkaç parça eşya ile göçe hazırlanmaktaydı. 48. alayın at subaylarından Emin Çöl yanında yürüyen yardımcısına ''Onbaşı'' dedi, ''nasıl bir düşmanla çarpışacağımız anlaşılıyor.'' Yanık şehrin dışında konaklayacak, bir gün dinlenip sonra buradan gemilerle Akbaş'a gideceklerdi. Öğleden sonra iki bölgedeki savaşlarda durmuştu. Türkler de düşman gibi toprağa gömülmek, derin siperler, sığınaklar, zeminlikler, siperleri birbirine ve geriye bağlayan açık gizli yollar yapmak için kazma küreye sarıldılar. Kum torbası olmadığı için mermi sandıkları, ekmek çuvalları, torbalar, fanilalar taşla toprakla doldurularak siperlerin önüne dizildi. Asker bir evi olmuş gibi sevindi. Makineli tüfekleri için taştan yuvalar yapıldı. İstihkamcılar ekmekçi takımlarının istediği yerlere küçük fırınlar inşa ettiler. Taze ekmek cephede taze can demekti. Harbiye nezaretinden ivedi kum torbası istendi. Levazım daire başkanı Topal sanıyla ünlü İsmail Hakkı Paşa'ydı. Olağanüstü becerikli, iş bitirir bir insandı. Hakkındaki türlü dedikodulara rağmen bu özellikleri nedeniyle yerini koruyordu. 5. Ordu'ya ilk elde birkaç bin kum torbası yolladı. Kum torbalarının kaç çeşit işe yaradığını görse şaşkınlıktan topallığı düzelirdi. Düşmanın makineli tüfekleri ağır kayıplara neden oluyor, sonuç almayı önlüyordu. Türk birliklerinin elindeyse bu müthiş silahtan çok az vardı. Esat Paşa birliklerden aldığı acı raporlara dayanarak ordudan bu silahların sayısının arttırılması için girişimde bulunulmasını istedi. Ordu durumu başkomutanlığa yansıttı. Başkomutanlığın elinde silah stoku yoktu ki. Ne varsa ordulara dağıtılmıştı. Devletin varı yoğu buydu. Başkomutanlıktaki denizcilerden biri Midilli Breslau savaş gemisine sökülebilir 12 ağır makineli tüfek bulunduğunu bildirdi. 12 makineli tüfek. Bu bir servetti. Hızlı, yoğun, sert pazarlıklardan sonra Midilli'de bulunan 12 makineli tüfeğin Alman denizcileriyle birlikte 5. Ordu emrine gönderilmesi kararlaştırıldı. Tüfekler söküldü, birkaç gün içinde yeterli cephane ile birlikte yola çıkarılacağı bildirildi. Haber kolordu karargahında büyük memnunluk yarattı. Almanlar iyi askerdir, bu birlik çok işimize yarayacak. General Hamilton ve Kurmay Başkanı Teke Koyu iskelesine çıktılar. Sonuçsuz taarruz ikisinin de canını çok sıkmıştı. Rıhtıma bağlı büyük mavnalar yaralılarla doluydu. Durmadan yaralılar geliyor, kıyıya yığılıyordu. General Hunter Weston karşılıklı taarruzların sonucunu 5 cümleyle özetledi. Subayların neredeyse hepsini kaybettik. Asker kaybımız ağır. Birlikler ağlanacak haldeler. O kadar bitkinler. Takviye edilmem gerekiyor. Hamilton taze bir tümen, ah taze bir tümen gelse diye düşündü. Yeni bir tümenin Birleşik Ordu'yu zafere ulaştıracağına güveniyordu. Bu kesin kanısını özene bezene yazacağı bir raporla Lord Kitchener'a bildirecek ve yeni bir tümen isteyecekti. Hesaba kitaba dayalı askerlik sanatının inceliklerini dikkate alan bir iyimserlik miydi bu, yoksa sırf Türklerin pes edecekleri ümidini dayalı emperyal bir saflık mıydı? Bunu zaman gösterecekti. Dipnot, Ian Hamilton, Gelibolu Günlüğü, sayfa 130-131. Yaralı sayısı tahminleri aşmış, Eceabat ve Gelibolu hastanelerinin yıkılması da büyük sorun yaratmıştı. Yaralıların bir bölümü hastane gemileriyle İstanbul'a yollanmaya başladı. İngiliz denizaltılarının hastane gemilerine saldırmayacağını ümit ediyorlardı. Çok geçmeden bunun boşuna bir ümit olduğunu anlayacaklardı. Gülnihal gemisinde hemşire Safiye Hanım bütün yaralıların anası bacısı olmuştu. Bir kadın seli, sesi ve şefkati yaralılara ilaçtan daha iyi geliyordu. Haydarpaşa ya da Galata'ya yanaşan ilk yaralı gemilerini görevliler ile yüzlerce hanım karşıladı. Dipnot Çanakkale Hatıraları Cilt 3 sayfa 360 Münim Mustafa Cepheden Cepheye. Yaralılar gizli getirilmezlerse hep böyle karşılanacaklardı. Yaralı sayısı artınca halkın moralinin bozulmaması için yaralıların gizlice geceleri karaya çıkarılacağı günler de gelecekti. Hanımlar yaralılara geçmiş olsun diyor, özverileri için teşekkür ediyor, yurtseverliklerini kutlayarak kolonya, çorap, mendil, çamaşır takımı gibi armağanlar sunuyorlardı. Milletin gazilere duyduğu minneti temsil ediyorlardı. Canı yanmakta olan bir yaralı ağlıyorsa, bu şefkatli karşılayıcılar da birlikte ağlıyorlardı. Konuşurken, armağan verirken peçelerini açıyorlardı. Bağnazlar yaralı gazilere hizmet ettikleri için hanımlara açıkça tepki göstermekten kaçınıyorlardı. Ama için için homurdanmaktan da geri kalmıyorlardı.
Yüzlerini açıyorlar. Aman yarabbi! Yabancı erkeklerle konuşuyor, seslerini duyuruyorlar. Tövbe yarabbi!
Toplumsal bir davranışı benimsemeye henüz hazır ve açık değillerdi. Yüzlerce yıldır güzel kafes kuşları gibi eve kapanıp kalmış, pek az dışarı çıkmışlardı. Bu yüzden zihinleri de çarşaflı ve peçeliydi. İstanbul'daki hastanelerin yatakları ilk yaralı kafilesiyle doldu. Selimiye kışlasının bir bölümüyle büyük okulların binaları hızla hastane haline getirildi. Dipnot, İstanbul'a 5 Mayıs'a kadar 12 bin yaralı gelir. Mareşal Fevzi Çakmak ve Günlükleri, 1. Cilt sayfa 319. Haydarpaşa Hastanesi ağır yaralıların bakıldığı askeri hastaneye dönüştürülür. Tıbbiye bir yıl için kapatılır. Öğrenciler hastanelerde görevlendirilir. 1916'da yeniden açılır. Galatasaray, Darüşşafaka, bazı fakülte binaları ve benzerleri hastane yapılır. Bu yolla 16 hastane kurulur. H. Özdemir, sayfa 11-12-21. Kızılay halktan karyola, şilte ve yatak takımı yardımı yapmasını istedi. Gönüllü hemşirelerden bazılarını bu yeni hastanelere verdi. Limanpaşa Mustafa Kemal ile uyum sağlayamayan Albay Kanen Giyser'i geri çağırarak Güney Bölgesi Komutanı Albay von Zonenstern'in yanına danışman olarak vermişti. Üç Alman buluştu. İstanbul'dan beklenen 15. Tümen'in geldiği haberi Limanpaşa'da yeni bir taarruz hevesi uyandırdı. Albay von Zonenstern'e gerekli emri verdi. Kolordu önceki taarruz sırasında yaşanan gecikme, yanlış çeviri, birlikler hakkındaki eksik bilgi ve benzeri gibi yanlışlıkların yinelenmemesi için bu üçlünün yanına bir Türk kurmay vermeyi gerekli gördü. Bu görev için Weber Paşa'nın emrinde çalışan kurmay yüzbaşı Mehmet Nihat Bey seçildi. Yüzbaşı Yarbay von Tovenay'ın zehirli havasından, kırıcı konuşmalarından ve kalın kafalılığından kurtulduğu için çok sevindi. Ama boşuna bir sevinçti bu. Bir hafta sonra Seddülbahir'de yine karşılaşacaklardı. Dipnot, Atasa Çanakkale 2 sayfa 369. Yüzbaşı M. Nihat göreve 3 Mayıs günü 13.30'da başlar. Komuta kurulu hakkındaki gözlemleri şöyle. Komuta kurulu düşman ve dost vaziyetini, ileri hatların mevkilerini, düşmanın kuvvetini ve hatta kendi elindeki birliklerin kuvvet ve sairesinden vazgeçtik. Hakiki bir surette birlik numarasını bilmiyor, birliklerin mevki ve mahallinden de habersiz bulunuyordu. Mühlman da anılarında durumu şöyle anlatıyor. Emir komuta zincirinde feci bir karışıklık hakim. Birlikler büsbütün irtibatlarını yitirmiştir. Oraya ulaşan birlikler derhal muharebeye sokulmak zorundaydılar. Birlikler yorucu gece yürüyüşlerinden sonra dinlenmeksizin derhal ateşe girdiler. Sayfa 103-104. Bu durumu bir gözlemci gibi anlatıyor. Oysa kendisi bu durumdan sorumlu komutanlığın kurmay başkanı. Liman Paşa'nın 20 bine yakın askeri emanet ettiği komuta kurulunun niteliği ve düzeyi böyle. Bölge komutanlığı kurulmasına, Albay von Zonenstern'in komutan atanmasına Esat Paşa'nın haklı olarak içerlediği anlaşılıyor. Bölge komutanlığına uzak durması dikkati çekiyor. Seddülbahir cephesinin sorunu çoktu. 15. Tümen birkaç gemiyle taşındığı için alaylar çeşitli iskelelere çıkmaktaydı. Birlikler cepheden ve birbirlerinden uzakta öbek öbek konaklayacaklardı. Tümenin topçusu ve bağlı birlikleri daha yoldaydı. Tümen komutanı tümenini bir araya getirmek için çırpınıyordu. Cephedeki 9. ve 7. tümenlerin önceki savaşlardan dolayı kayıpları %40'ı aşmıştı. Tümen komutanları bulundukları çizgiyi savunabilmek için takviye edilmelerini istiyorlardı. Yiyecek ve cephane sorunu vardı. Bu iki sorunun da çok çabuk giderilmesi gerekmekteydi. Dipnot, 9. tümenin raporundan. Subayların hemen hepsi şehit ve yaralı düşmüştür. Erlerin yarısı zayiata uğramıştır. Atase, Çanakkale, 2 sayfa 364. 15. tümen toplanıp yerleşmeden, bu sorunlar çözülmeden taarruz edileceği hiçbir Türk komutanın aklından geçmiyordu. Albay von Zonenstern bu sorunları önemsemedi. Liman Paşa taarruz edilmesini emretmişti. Öyleyse taarruz edilecekti. Sabah bir emir yayımlayarak gece 3-4 Mayıs bir daha taarruz edileceğini bildirdi. Emir ön siperlerdekilerin içini ürpertti. Hof! Çünkü mevziler arasındaki alan iki yanın ağır yaralı ve ölüleriyle doluydu. Bunları çiğneyerek mi taarruz edeceklerdi? Bu acı sorunu Kızıl Haç bayrağı ile siperlerin önüne çıkan birkaç girişken Fransız sağlıkçı çözdü. Yaralı ve ölülerini toplamak için Türklerden izin istediler. Çabuk anlaştılar. İki yanda ölülerini dinlerince gömdüler. Ağır yaralılar gerilere taşındı. Türk-İngiliz mevzileri arasındaki ölüler ve yaralılar da aynı yöntemle toplandı. Dipnot, Atasa Çanakkale 2 sayfa 365. Ian Hamilton, Gelibolu Günlüğü sayfa 131-132. Oyun yeri yeni bir kanlı oyun için temizlenip hazırlanmış oldu. Mustafa Kemal İzzettin Bey'in verdiği kayıp çizelgesine bakıyordu. Gözleri dolmuştu. 25 Nisan'dan bu yana 9 günde Arıburnu'nda verilen kayıp 10 bin kişiyi geçmişti. 5. Ordu Komutanı Liman von Sanders çıkarmaya karşı alınan düzeni tersine çevirerek düşmanın karaya çıkmasına fırsat vermişti. Elindeki birlikleri zamanında yollamayarak yerleşmesine imkan tanımıştı. Türkler bu iki yanlışı temizlemek için 25 Nisan'dan beri canlarını sebil ediyorlardı. 10.000 subay, ast subay ve usta er. Bu bir tümen demekti. Seddülbahir'de de bir bu kadar kayıp vardı herhalde. Dipnot Atasa Çanakkale 2 sayfa 390. Kısacası iki tümen yok olmuş, düşman donanması sayısal üstünlüğü ve Liman Paşa'nın yöntemi ve tutumu sayesinde iki kıyıda da tutunabilmişti. Liman Paşa'nın Seddülbahir cephesine yeni bir taarruz emri verdiğini duymuştu. Cephedeki birliklerin ne halde olduklarını kolayca kestirebiliyordu. Anlaşılan Liman Paşa yine yanlışını gidermek için binleri feda edecekti. Almanlara kuyruk örüne güvenen Enver Paşa'yı uyarmak görev olmuştu. Durumu özetleyen saygılı bir mektup yazdı. Mektubu özet olarak şöyle bitirdi: "Vatanımızın savunmasında kalp ve vicdanları bizim kadar çırpınmayacağına şüphe olmayan, başta Liman von Sanders olmak üzere Almanların düşüncelerinin üstünlüğüne güvenmemenizi kesin olarak rica ederim. Buraya gelerek genel durumun gereklerine göre savaşı sizin sevk ve idare etmeniz uygun olur kardeşim." Dipnot: Atatürk'ün bütün eserleri 1. cilt sayfa 218. Enver Paşa bu mektuba yazılı bir yanıt vermemiştir. Mektubu zarflayıp kapadı. Güvenilir bir adamla hemen İstanbul'a yollaması için İzzettin Bey'e verdi. Bu geceki taarruza katılma emrini alan 15. Tümen Komutanı saat 17'de bölge komutanlığı karargahına geldi. Karargah bir tepenin eteğinde küçük eski bir cephanelikti. Komutan tümeninin ancak 21'de cephe gerisine yanaşabileceğini bildirdi. Almanlar bir sakınca görmediler. Taarruz bundan 2 saat sonra saat 23'te başlayacaktı. Komutana harita üzerinde savaş düzenini ve görevi anlattılar. "Tümeniniz cephenin doğu kesiminde yer alacak. Fransız cephesini yararak ilk aşamada Mortokoy'u sırtlarını ele geçirecek. Bu kesimde bulunan Fransızları yok edecek, sonra batıya İngiliz kesimine dönecek, batıya ilerleyerek İngilizleri de son erine kadar temizleyecek." Dipnot: Bu Alman üçlüsünün 15. tümene verdiği bu akıl dışı görevin kaynağını şimdi belirtmek istiyorum. Belki kuşkuya düşenler hemen kaynağı görmek isteyebilirler. Atasa Çanakkale 22, sayfa 381-382, 15. Tümen Komutanı'nın savaş raporu. İki kurmay albay ile bir kurmay binbaşının 3 Alman'ın kafa kafaya vererek yaptıkları plan buydu. 8.000 kişilik 15. tümenden Seddülbahir'e çıkmış ve yerleşmiş bütün düşmanı yok etmesi isteniyordu. Bu hayalci, hesapsız plan Yüzbaşı Mehmet Nihat'ın kanını dondurdu. 15. Tümen Komutanı albay nazik biriydi, tartışma açmadı, itiraz etmedi, düşmanın gücünü sormadı, belki Almanlara güvendi, belki telaştan söylenenleri iyi anlamadı. Hay hay, tamam, olur gibi yanıtlar vererek tümeninin zamanında gelmesini sağlamak için karargâhtan ayrıldı. Yüzbaşı Mehmet Nihat tümeni olası bir felaketten kurtarmak ümidiyle albay von Zodenstern'i uyarmaya çalıştı. Tümenin dinlendirilmesi ve bir gece taarruzunun gerektirdiği ön hazırlıkların yapılması için taarruzun hiç olmasa bir gün sonraya ertelenmesini önerdi ama susturdular. "Düşmana daha fazla vakit kazandırmak doğru değil. Bu gece taarruz edilecek." Dipnot Atasa Çanakkale 2 sayfa 370. Saat 19'da bölge komutanı kesin taarruz emrini verdi. Taarruz gece 23'te başlayacaktı. Bunca soruna, yoksunluğa karşı taarruzda ısrar edilmesi birliklerde tepki uyandırdı. Henüz son iki günün yaraları sarılamamıştı. Liman Paşa'ya ve üçlüye küfrü bastılar. Biri sordu: "Beyler, Enver Paşa'nın acımadığı Türklere Alman niye acısın?" Kimse verecek yanıt bulamadı. Herkes Sarıkamış faciasını biliyordu. Ellerinden geleni yapmak üzere homurdana homurdana son hazırlıklara koyuldular. Ayrıntılı emir geç geldiği için ileri birliklere daha da geç saatte ulaştırılabildi. İlk çizgideki birliklere ancak sözlü kısa emirler verilebildi. 15. Tümen beklenen saatte cephe gerisine yetişemedi. Daha yoldaydı. Gece karanlığında bilmediği inişli çıkışlı uzun dar bir yoldan geliyordu. Birlikler sıkışmış, düzen bozulmuş, yürüyüş kolu iyice uzamıştı. Albay von Zodenstern 15. tümenin beklenmemesini saat 23'te taarruzun başlatılması da emretti. Tümenin birlikleri geldikçe savaşa katılırlardı. 7. Tümen Kurmay Başkanı Kurmay Binbaşı Şükrü Naili Gökberk çok sinirlendi. "Böyle parça parça taksit taksit taarruz olur mu? Eğer bunlar kurmaysa ben de Galata Kulesi'yim." Batı kesimde 9. tümen, doğu kesimde 7. tümen kırık dökük birlikleriyle taarruza geçtiler. Batı'da 9. tümen birlikleri uyanık ve 4 kat kalabalık İngiliz savunmasına çattı. Gündüz filonun ateşinden kaçınan Türkler gece olunca canlanıyorlardı. Geceler Türklerindi. Hiçbir şey yapmasalar bile küçük hücumlarla düşman cephesini didikliyor, uğraştırıyorlardı. Bunu bilen İngilizler geceleri büyük bir tedirginlik içinde hazırlıklı bekliyor, en ufak bir kıpırtıda binlerce fişek yakıyor, ışıldaklar arazinin her metresini tarıyordu. Bugün de öyle oldu. Arazi aydınlattılar, deniz ve kara toplarını, makineleri ve piyade tüfeklerini ateşlediler. 9. Tümen birliklerinin özverisine rağmen İngiliz savunması yırtılamadı. Halil Sami Bey taarruzu saat 2'de durdurdu. Birlikler çıkış çizgilerine çekildiler. Yine çok kayıp verilmiş mevziler arasındaki arazi şehitler ve ağır yaralılarla dolmuştu. Taburlar ufalmış, tabur olmaktan çıkmıştı. Çoğu subaysız kalmıştı. 26. Alay Komutanı Yarbay Kadri Bey birliklerin durumunu anlattıktan sonra savaş raporunu şöyle bitirdi. Gece taarruzu gibi zor bir görevin bundan böyle yapılması mümkün değildir. Dipnot, Atasa Çanakkale 2 sayfa 370-376. Doğu kesiminde de birlikler saat 23'te taarruza geçtiler. Önceki savaşlardan dolayı bu kesimdeki bütün birlikler de sorunluydu. Subay azlığı büyük dertti. İlerideki takımlar birlik çavuşlarının elindeydi. Fransız tümeni Türklerden 3 kat kalabalıktı. Filonun toplarıyla karaya çıkarılmış 33 top ateş yağdırmaya, makineli tüfekler çatırdamaya başladı. Savaş heyecanı yorgun, zayıf birlikleri canlandırdı. Bazı noktalarda düşman siperlerine girmeyi başardılar. Ama gedik açılamadı, cephe yarılamadı. 7. Tümen Topçu Birliği'nden 2 batarya cepheye yaklaşarak piyadelere yardımcı olmak için yola çıktı. 1. Batarya Komutanı Teğmen Sırrı bataryasının önünde gidiyordu. Arkasında seyisiyle emir çavuşu Sait Çavuş vardı. Savaş uğultusu gittikçe yaklaşıyordu. Başlarının üzerinden vızıldayarak şarapnel parçaları, makineli tüfek mermileri geçmeye başladı. Can sıkıcı bir şey oldu. Sait Çavuş'un atı huysuzlandı. Çavuş atına sahip olamıyor, dar yolda 2'de 1 Teğmen'in önüne geçiyordu. Bu durum Teğmen'i sinirlendirdi, çavuşu payladı. Ama bataryanın yerleşeceği güvenli yere kadar çavuş atını dizginlemeyi başaramadı. Durdular. Atlardan inerken Sait Çavuş'un yaralı olduğu anlaşıldı. Bir makineli tüfek mermisi dizini parçalamış, çizmesi kanla dolmuştu. Sedye ile geri giderken meraklı sağlıkçılara nasıl vurulduğunu anlattı. Ateş hattına girdik de korumak için atım huysuzlanmış gibi 2'de 1 Teğmen'imin önüne geçiyordum. Kurşunu ben yedim. Allah'a şükür Teğmen'im kurtuldu. Şimdi topları gürletir. Dipnot, Celal Erikan, Çanakkale'de Türk Zaferi sayfa 39, Kadri Perk, Çanakkale Savaşları Tarihi sayfa 156. Askerin komutanına canını siper etmesi dinleyenler için o kadar doğal bir şeydi ki, aferin çavuş demek akıllarına bile gelmedi. Savaş sürerken 15. Tümenin öncüsü 9 saatlik molasız bir yürüyüşten sonra terden sırılsıklan bir halde cepheye yaklaştı. Günün aydınlanmasına 4 saat kalmıştı. 15. Tümen bu süre içinde hiç bilmediği araziye dalacak, verilen göreve göre Fransızları yok edecek, batıya dönüp İngilizleri temizleyecekti. Saat 1'e geliyordu.